her programımızın vazgeçilmezi, her programımızın başındaki zatı, Mevlam'ın sevin dediği zatı, Hazreti Peygamberi, onların hepsinin başında, o şeref levhasının en üstünde sayacağız. İmanımızın gereği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı onların hepsinin önderi kabul ediyoruz. Bütün peygamberlere iman, Hazreti Peygamber'e iman. Çağımıza yaşayan herhangi bir insan Allah bir diyebilir. Allah'a iman ediyorum diyebilir. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğini kabul etmedikçe o Müslüman olamıyor. Kur'an o zata indi, Kur'an o zatı tanıdı. Kur'an o zatı tanımladı, o zatı bize örnek gösterdi. Hayatımızın örneği derken, hareketlerimizin örneği derken, tabii ki sevgililer sevgilisini, Hazreti Peygamber Efendimiz'i hatırlayacak, onu anacak, ondan bereket kapmaya, ondan feyiz kapmaya gayret edeceğiz. Bütün doğrularımız aslında Kur'an'ın doğruları değil mi? Bütün güzellikler o sevgilinin bize öğrettiği, önümüze açmış olduğu o güzel rahmet ve merhamet bulutlarından akseden yağmurlar değil mi ki? Ondan birkaç küçük sahne sunmaya gayret edeceğim. İnsan tanımada, insan tanımlamada, insanlarla muamelede hangi ölçüler esas alınmalı? Hangi ölçülere göre hareket edilmeli? En güzel örneği, örneklerin en güzeli olduğu. Kur'an'ın sizin için onda güzel örnek var dediği Efendiler Efendisi, sevgililer sevgilisinin hayatında bulabiliriz. Medine'de Zahir isminde bir insan vardı. Fakirdi, yoksuldu. Pek özelliği de yoktu ya. İyi niyetliydi, kalbi temizdi, dost doğruydu. Ama dediğim gibi yoksuldu. Medine'nin yoksullarından bir yoksuldu. Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam onu çok severdi. Sözlü, açık yürekli, garip belki, bugünkü deyimle gariban belki, ama Allah'ı seven, peygamberi seven, mescide gönlü bağlı olan bir insandı. İnsanlar bazen ona takılırlardı. Hani ya, küçümsemek niyetiyle değil, belki karakter itibariyle şakalaşırlardı. O da şakaya bir şey demezdi. Fakat bir şey gerekiyordu. Müslümanlar şuurluydular, güzeldiler. Ama sevgililer sevgilisinin bazı noktalarda öyle ölçüler koyduğunu görürüz ki dengeler birdenbire değişir. Bir gün Medine çarşısında Zahir dolaşırken Allah'ın Resulü onu gördü. Resulullah'ın yanında cemaat vardı. Sahabe-i kiram, Kur'an'ın ilk muhatap olduğu insanlar vardı. Bize Kur'an'ı taşıyan insanlar vardı. Resulullah Zahir yürürken Zahir'in arkasından yavaşça yürüdü. Zahir'i kıskıvrak yakaladı. Ama arkasından yakaladı. Ellerini göğsünde onun kilitledi. Hazreti Peygamber hafifçe salladı onu, sarstı onu. Zahir önce anlayamadı. Kimle muhatap olduğunun pek farkında değildi. Sonra anladı. Kendisini yakalayan insanın Hazreti Peygamber olduğunu fark ettince halinden memnun öylesine duruverdi. Efendiler Efendisi, güzellikler güzeli, bize güzel bir bahçeden en güzel gülleri derme yolunu gösteren sevgililer sevgilisi şakalaşıyordu. Dediler ki, kim bu adamı benden satın alacak? Hazreti Peygamber bulunduğu cemaatle, insanlarla şakalaşıyordu. Zorba katı bir insan değildi. Despot bir insan hiç değildi. Merhamet önderi. Ne kadar ders almamız gerekiyor. Her babanın, her annenin, her dedenin, her yöneticinin, her iş adamının ondan alacağı çok örnek var. Onun için Kur'an sizde, sizin için Muhammed'de güzel örnekler vardır. Onun için o diyorlardı ki, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Kim bunu satın alacak? Zahir anlayınca şöyle dedi: İzen seteciduni rahisen ya Resulallah. Önüne koysanız iman satılan alınabilir mi? İman satılabilir mi? Mümkün değildir. Bütün hayatı böyleydi. Her attığı adım, her yürüyüşü rahmetti. Dokunuşu rahmetti. Bir gün mescidin kapısında kendisini görmeye gelen bir köylü elini uzatıp da Resulullah'la tokalaştığında, köylü yeni gelmiş, usul belki yeni öğrenecek, elleri nasırlı ya, Hazreti Peygamber'le tokalaşırken biraz çekindi, korktu belki. Çünkü o hep diktatörleri duymuş, Mekke'de, Medine'de. Güçlü insanları duymuş. Peygamber nezaketini, peygamber zarafetini nerede bilsindi ki? Ürktüğünü görünce Hazreti Peygamber eliyle sırtına dokundu. Dostum dedi, ben Mekke'de kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Mekke'de kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Kendine gel. Bir gün kendisini aşırı övmeye çalışanları görünce aynen şu cümleyi kullanıyorlardı: Hazreti İsa'yı uçurdukları gibi beni uçurmayın. Tatayyür kelimesini kullanıyordu. Dengeli ve ölçülü olun beni överken bile. Ne kadar güzel tedbir alıyordu. İlerideki hatalara, akidevi noktada yapılabilecek bütün hataların önünü kesiyordu. Onun bir hedefi vardı. Tek bir hedefi vardı. İnsanları Allah'a yöneltmek, Allah'a yönlendirmek, şerrin, kötülüklerin, fesadın önünü kesebilmek. Başka hiçbir amacı yoktu. İnsanı insana kul etmek değil, insanı Rabb'a götürebilmek, hayatı güzel, yaşanır hale getirebilmek, insanlara sarkmış olan zulüm ve eziyetten, insanların zulmünden insanları kurtarabilmek. Bütün hayatı buydu, hedefi buydu. Nazikti, anlayışlıydı, anlayabiliyordu. Ebu Hureyre anlatıyor. Ebu Hir anlatıyor. Medine'deyiz. Bir gün açtım diyor. Hayli acıkmıştım. Hazreti Peygamber bana belki yiyecek bir şey verir diye sokağa çıktım. Derken Ebu Bekir'le karşılaştım. Durumumu anlamadı. Biraz sonra Ömer geldi. Kur'an'dan bir şey soruyordum onlara. Aslında soruşumun hedefi sorma değildi. Halimi anlarlar, yüzümden anlarlar da bana belki yemek ısmarlarlar diye, evlerinde bir şey var mı diye. Belki onların da evinde yoktu, kim bilir ki. Ama bir şey söylemediler diyor. Sonra Allah Resulü geldi. Ben onunla konuşunca Resulullah benim derdimi anladı. Dedi ki Ebu Hir, hadi beraberce eve gidelim. Hadi gidelim beraberce. Onunla beraber eve gittik diyor Ebu Hureyre. Resulullah evin içine girdi. Ne var evin içinde dedi. Bir bardak su, bir bardak süt. Resulullah'a bir bardak süt getirdiler. Evinde dünya metaı adına, yiyecek adına başka bir şey yoktu. Bir bardak süt sadece. Allah Resulü eline aldı şöyle. Sonra bana şöyle dedi: Ebu Hureyre, Suffa'ya git. İslam talebelerinin, Müslüman talebelerin eğitim gördüğü ilk üniversite Suffa. Oraya git. Kimler varsa al ve getir onları. Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah bana diyordu ki, orada kim varsa getir onları. Ama bir bardak süt vardı sadece. Bir bardak süt kime yetecek? Kim içecek o sütten? Fakat Fahri Kainat Efendimiz, Kainat Öncü Efendimiz öyle emrettiler ya, ben dışarı çıktım. Suffa'ya gittim. Giderken kendi kendime sesleniyordum, söyleniyordum. Bir bardak süt, bir bardak süt. Ve bütün Suffa nasıl doyacak bu insanlar? Diyordum ki kendi kendime, keşke Hazreti Peygamber birkaç yudum bana verseydi. onları çağırmadan önce. Şimdi onlar içecek, bana bir şey kalmayacak. Kim doyar bir bardak sütten? Doğru ya, kim doyar bir bardak sütten? Gittim Suffe'ye. Bir baktım ki Suffe dolu. Bütün talebeler oradalar. Evlenenler çıkarılıyordu oradan. Bekarların yeriydi orası. İçeri girdim. Dedim ki Resulullah sizi çağırıyor. Hadi gelin bakayım eve. Tam 70 insan cemaat halinde yemek yememiş olan bu insanları Hazreti Peygamber'in, Nebi'nin, Resul'ün evine doğru götürüyorduk. Kapıya geldim. Dedim ki ya Resulallah geldik. Kaç kişiler dedi Allah Resulü. Şu kadarlar dedim ya Resulallah. Baktım Allah Resulü bana dediler ki Ebu Hureyre, onları tek tek içeri al. Öndekine dedim ki hadi içeri gir. İçeri girdi. Resulullah bardak sütü eline aldı. O bardak sütü eline aldı. Adama dedi ki, gelene dedi ki Bismillahirrahmanirrahim de, Allah'ın adını an ve iç bunu. Adam Bismillah dedi, içti, durdu. Resulullah hadi iç dedi, doyasıya iç. İçti içti, kandı tamamen, doydu. Döndü dedi ki ya Resulallah, vallahi doydum. Bana buyurdular ki ondan sonrakini getir bakayım. Ondan sonrakini getirdim. O da içti. O da içti. O da durdu. Sonrakini getir dedi. Sonraki geldi. Ebu Hureyre diyor ki 70 insanın tümü geldiler. Her biri içti sütü ama süt olduğu gibi duruyordu. Peygamber bereketi, semanın bereketi, belki rahmetin bereketi, belki hidayet, belki samimiyet, kalple Allah'a dönebilme. Demiyor mu Kur'an? Gerçek manada Allah'a bağlanırsanız, severseniz gerçek manada, bağlanırsanız gerçek manada Allah çıkış yolu gösterir. Hiç hesaba katmadığınız yerden size rızık verir. Peygamber bereketi rızık halinde iniyordu. 70 insanın tümü bir bardak sütten doyar mı? Belki insan aklına göre doymaz o. Nasıl doysun? Ama muhatap olduğunuz zat Allah'ın peygamberidir. Doyuran Rabbim'dir. Bereket veren Allah'tır. Allah bir şeye ol deyince olmaz mı? Oluverir. Rabbim rahmet ediyordu. İmkan oydu çünkü. O kadar vardı, bereket iniyordu. Ebu Hureyre diyorlar ki doyanlar gittiler. Bir ben kaldım, bir Resulullah kaldı. Allah Resulü bana sordu. Ebu Hir, kim kaldı? Dedim ki seni peygamber olarak gönderen Rabbime yemin ederim ki bir siz bir de ben kaldım ya Resulallah. Bir sen ve bir ben. Evet. Sütü aldı önüme koydu. Hadi Ebu Hir iç bakayım dedi. İçtim. Duydum. Tekrar sütü Resulullah'a iade etmek istedim. Dedi ki Ebu Hureyre iç daha iç. Daha iç. Yine içtim. Sonra durdular. Bardağı ağzımdan çekince ben doyduğumu ifade edince dedi ki Ebu Hureyre daha da iç. Ben bir daha da zorladım kendimi. Tamamen doyunca dedim ki ya Resulallah, sanki Allah Resulü demin ben giderken hani ya içimden geçiriyordum ya, keşke bana birkaç yudum verseydi de öyle Suffe'ye beni gönderseydi demiştim ya. Sanki Allah Resulü onu biliyorlardı da bana onu hatırlatıyorlardı. Başkasından önce kendini düşünme der gibi. Ben öyle anlıyorum ondan. Kendini tercih etme. Başkasını tercih et. Sen başkasıyla paylaşırsan Allah verir sana. Bu nedenle demiyor muydu Allah Resulü? Yemek yaptığınızda suyunu çoğaltın. İki kişinin yemeği üç kişiye yetsin diye. Komşuna da dağıt diyordu. Bereket mevsiminde, rahmet mevsiminde düşünüyor musunuz komşunuzu? Bulamayacak olanı, bulamayanı, belki bir kenarda bir kaşık çorbaya muhtaç olanı düşünebiliyor musunuz? Ve siz soğuk bir mevsimde evinizde rahat yatarken sıcak yerde bazı çocukların kıvrıldıklarını bir battaniye altında annelerine babalarına yaklaşıp ısınmaya çalıştığını biliyor musunuz? Resulullah bütün bunları anlatıyordu bakışıyla. Sonra gülümsedi gülümsedi. Doydun mu dedi. Doydum ya Resulallah. Hem de bu kadarla. Boğazıma kadar doydum deyince eline aldı o sütü, o bardağı aldı. Efendimiz o sütü içtiler. Bardak boşalmıştı. Dönerken evime, Suffa'ya dönerken 70 kişiyi doyuran o sütü, peygamber bereketini hatırlıyordum. Siz peygamber bereketini düşünüyor musunuz? Kur'an ona inen bereket değil mi? Onun hadisleri bereket değil mi? Allah için sevin bereket değil mi? Birbirinize kardeş olun, zulmetmeyin bereket değil mi? Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun efendim. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Gelin bir an Medine'ye gidelim. Bir an için Medine-i Münevvere'de saadet döneminde güzeller güzelinin bulunduğu o mekanda, o şehirde, o mevsim, o an. Uzaktan uzağa Nebi'yi seyredelim. O gün ne yapıyordu? Sevgili o gün ne yapmıştı? Bir an için onu gözleyelim. Bir bereket kapacağızdır. Bir rahmet kapacağızdır. Kalbimizdeki katılıklardan birini, kalbimizde rahmete kapanmış olan kilitlerden birini açacağız belki. Çünkü onda bereket vardı, onda rahmet vardı, onda şefkat vardı, onda karanlıklara bir rahmet getirme, bir ışık getirme vardı. Onun bulunduğu yerde zulüm yoktu, karanlık yoktu. Onun bulunduğu yerde vahiy vardı çünkü. Rahmet melekleri inerdi. Gökten yere, semadan yere rahmet gibi, birer yağmur tanesi gibi inerdi. Gönülleri yıkayıverirdi. Gönüllerde kir adına, pas adına, zulmet adına, karanlık adına ne varsa giderdi. Duru hale, belki kalpler dupduru hale gelirdi. Doğrudur, medyundur ona bütün bir beşeriyet. Akif'in dediği gibi, borçludur ona bütün bir beşeriyet. Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret dediği gibi. Mevlam bu iman, bu güç, bu kuvvet, bu sevgi ve muhabbetle tümümüzü yanına kabul buyursun inşallah. O gün 10 dirhemi vardı, 10 lirası vardı diyelim. Çıkıvermişti, gidivermişti. Medine çarşısında gezerken kendisine güzel bir gömlek buldu, aldı onu. İstedi ki bu güzel gömleğini zaman zaman gelirken, başka ülkelerden heyetler gelirken, onların yanı başında, onlara karşı çıktığında, onlarla görüştüğünde onu giysin istiyordu. Aldı ve giydi, çarşıya çıktı, dolaşıyordu, geziyordu. Cemaatten biri Allah'ın Resulü'nü gördü. Onun ne kadar kerim olduğunu, ne kadar cömert olduğunu biliyordu aslında. Belki gönlü o gömleğe takılmış, kim bilir. Belki gönlü Hazreti Peygamber'den bir şey kapabilir miyim? Bereketti ondan bir şey alabilmek. Ona dair bir şey yanınızda bulunsun istemek. Teberrüken, bereketen, tıpkı onun cübbesine sahiplenme gibi, onun tarağını bulabilme gibi, Resulullah'ın bir aynasını Müslümanlar asırlarca nasıl saklamışlardı İbn Abbas'ın ifadesiyle. Çarşıdan evine doğru giderken gömleği yeni aldı ve giydi. Yolda giderken biri gördü onu. Dedi ki, ya Resulallah, üstünüzdeki gömleğiniz ne kadar güzel, hoşuma gitti. İster misin onu diyordu. İsterim ya Resulallah, onu bana verir misin? Allah Resulü'nün daha yeni giydiği o elbiseyi isteyen kişiye hayır demesi mümkün değildi. Tabi diyordu. Hele gel evime kadar soyayım orada, vereyim sana, götür giyersin. Eve kadar gidiyordu, gömleği çıkarıyordu, eski elbiseyi giyiyordu, adama veriyordu. Dua ediyordu adam, seviniyordu, gülümsüyordu, anlıyordu, gidiyordu. Bilmem ihtiyacı mı vardı onun için, yoksa Resulullah'a ait elimde bir şey olsun muydu? Dileği neydi? Ama neyse, o bereketliydi. Bereketli bir nebiden, rahmet devşiren bir peygamberden, kendisine taş atılırken bile gül gibi gören taşları, mübarek kanı yere akarken dahi insan kanı akmasın diye kainata sed olmaya, siper olmaya çalışan bir sevgi mimarının yanından gidiyordu. Neyi istemişse istesin, önemli değildi. Resulullah'tan bir şey kapabilmek güzel bir şeydi. Tekrar geri dönüyordu Allah Resulü. 4 gitmişti, 6 kalmıştı. O 4 de yeni bir gömlek aldı, deminkinin aynısını aldı. Gitti, giyindi ve mescide doğru giderlerken yolda bir küçük kız gördü. Bir kız çocuğu kenardadır, kenarcıktadır, kenara oturuvermiştir. Ama ağlıyordu kız çocuk. Bahri kainat, kainat öncü, rahmet peygamberi, şefkat nebisi, gönülleri okuyan, gönülleri rahatlatan efendi, küçük kızı görünce niye ağlıyorsun dedi. Neyin var a kızım? Kız tanıyordu onu. Dedi ki, ben falancaların hizmetkarıyım. Bana şunu alayım diye 2 dirhem vermiştim. 2 lira vermiştim. Ama onu kaybettim. Kaybettim de diyemem. Döverler beni. Kızarlar bana. Ne yapacağımı bilemiyorum. Nasıl gideyim? Tatlı bir kız, küçük bir kız, narin bir kızcağız. Nebi merhamet peygamberinin kalbi birdenbire, bu hep öyleydi zaten, ağlayan bir çocuk gördü mü namazı kısa, namazı hızlı kıldırırdı. Öyle demiyor muydu bazen? Mescide gelirim de, uzun namaz kılmak isterim de, içimden öyle geçer de, sonra birden bir çocuk ağlamasını duyarım da, annesi de cemaattedir ya o çocuğun, çocuk daha çok ağlamasın, anne daha çok üzülmesin de, üzülmesin diye namazı hızlı kıldırırım da derdi. Çocuk ağlamasın, anne üzülmesin. Yazık ki dünya çocukları üzülüyor. Dünya çocukları üzüyorlar. Anneler mahzun, anneler üzgün, anneler ağlamaklı. O anne kim olsa, ha bir Müslüman annesi, ha bir Yahudi annesi, ha bir Hristiyan annesi. Kim olsa olsun, o çocuk ha bir Müslüman çocuğu, ha bir Yahudi çocuğu, ha bir Hristiyan çocuğu, bizim için önemli değil. Bir zulüm neredeyse, diyoruz ki zulüm bütün dinlerin telin etmiş olduğu bir eylemdir. Allah zalimden yana değildir. Allah zalimin hasmıdır diyoruz. Bu nedenle ağlayan kim varsa, gözünü silmek, ağlayanın gözyaşını sindirmek, bir müminin, bir Müslümanın tefekkür eden, tezekkür eden, kalbi çalışan her iman ehlinin işi olsa gerek. Resulullah öğretiyordu bütün bunları. O muallimdi. Bütün bereketi biz ondan kaptık, ondan aldık, alabildiğimizce. Belki yaşayamadık. Yine Akif'in dediği gibi, Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hepsi makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Doğrudur ya, sanki göklerdedir Müslümanlık. Ve sonra Allah Resulü 2 dirhemi çıkarıyordu, kızın eline veriyordu. Al bunu götür diyordu sahibine, hizmetkara götür diyordu, ama kız gitmiyordu. geç kaldım ya diyordu. Yine bana kızarlar. Beni üzerler, kulağımı çekerler. Geç kaldım ya. İki dirhem de yetmiyordu suçu örtmeye, günahı kapatmaya. İki dirhem de yetmiyordu. Siz olsaydınız ne yapardınız? Sana verdim ya 2 lirayı, git kızım derdiniz. Ama siz değildiniz o, biz değildi o. O Allah'ın peygamberiydi. Ver bakayım elini diyordu. Kız çocuğun elini tutuyordu. Hadi beni efendinin evine götür bakayım. Uzun bir yürüyüş. Hep öyleydi. Sahabi anlatıyor, bir gün Resulullah'ın yanına bir kadın geldi. Medine'de deli olarak bilinen bir kadın, delice bir kadın. Resulullah'ı çağırdı bir ara, buraya gelir misin dedi. Çağrılacak bir biçimde de değildi. Buraya gelir misin? Deli, siz olsanız ne derdiniz? Bu delinin benimle ne işi var dediniz, derdiniz. Allah Resulü öyle demiyordu. Deli kadın çağırınca yanına gidiyordu. Söyle diyordu, nedir derdin? Kadın anlatıyordu. Bitmiyordu anlattığı. Nebi dinliyordu onu. Resul dinliyordu onu. Merhametle, rahmetle, rikatle. Ama hiç kızmadan dinliyordu. Sahabi hayret ediyordu. Sahabi yetişiyordu. Bütün bunları bilmiyorlardı. Bugün bildiklerinizin hiçbirini bilmiyorlardı. Öğretiyordu damla damla. Sevmemek mümkün mü o Resulü? Sevmemek mümkün mü o Nebi'yi? Ona aşık olmamak... Kim bilmez? Kim sevmez peygamberi? Sanıyorum içinde iman, hadi bırakın onu, İçinde insanı duygusu olan herkesin Nebi'yi sevmesi lazım. Kız çocuğuna yürüyorlardı Medine'nin çıkışındaki o eve doğru. Kapıya geldiler. Kız diyordu ki, benim efendimin, sahibimin evi burasıdır. Allah Resulü esselamu aleyke diyordu. İçeriden cevap gelmiyordu. Resulullah kapıyı tıklıyordu yine. Selamu aleyküm diyordu. Allah'ın selamı size olsun. Yine cevap gelmiyordu. Nebi bir daha, Allah'ın selamı size olsun diyordu. Üçüncü defadan sonra içerideki adam, aleykesselam ya Resulallah diyordu. Ey Allah'ın Resulü, sana da selam olsun diyordu. Ve sonra dışarı çıkıyordu. Efendiler efendisi diyorlardı ki, benim selamı duymadınız mı siz? Ben 3 defa selam verdim size. Duydum ya Resulallah, duydum. Cevap vermedim. İstedim ki o güzel dilinizle, o tertemiz dudağınızla bana 3 defa selam vermiş olasınız. Benim evim 3 defa sizin selamınızı aldı ya Resulallah. Bundan büyük bir şeref, bundan büyük bir güzellik var mı? O da akıllı, kız da akıllı, her biri güzel. Öyle bir iklim ki, düşünebiliyor musunuz? Bereket vardı, rahmet vardı. Öyle bir iklim ki, gönülleri yıkayan bir rahmet vardı. Kir mi vardı, has mı vardı? Biri gelip Resulullah'a bir şey söylüyordu. Bir sahabin aleyhine şöyle buyuruyordu. Bana bunları anlatmayın. Birbirinizin aleyhine söz taşımayın. Karşınıza çıkarken her biriniz hakkında iyi niyete çıkmak istiyorum. Sonra adam şöyle diyordu. Ya Resulallah, şu kız var ya, benim kölemdi, satın almıştı. İslam köleliği kaldırıyor peyderpey. Ama bir gelenek kölelik yavaş yavaş kaldırıyordu. Bu kız sizi evime kadar getirdi ya, evime kadar getirmenize sebep oldu ya, ben bu kız çocuğunu azat ediyorum, serbest bırakıyorum. Resulullah sevmiyor. Dönerken Medine'sine, yeniden mescidine Resulullah adımını atarken düşünceliydi. Şöyle diyordu, ne bereketli 10 liraymış bu. Bana bir gömlek aldı. Bir garip Müslümana bir gömlek aldı. Bir kız çocuğunu kölelikten kurtardı. Rabbime hamd olsun diyor. Hamd etmek, hamdi bilmek, hamdi hak etmek. Acaba kaçta kaçınız? Hocam benim hiçbir şeyim yok, ben yoksulum. Ekmeğim de yok. Doğru, belki yoktu. Başkasına göre yoksulsun. Ama en büyük zenginlik imanın değil mi? İman ediyorsun sen, görüyorsun bak, duyuyorsun, koşuyorsun. Organların sağlam en azından. ve in taudu ni'metallahi la tuhsuha dediği gibi ayeti kerimede, sayarsan Allah'ın nimetlerini bitiremezsin. Zenginliğin farkında mısın? Koşabilmek için koşamayan birisi bütün bir Ankara'yı vermez miydi? Bütün bir dünyayı vermez miydi? Ama sen koşuyorsun, farkında değilsin. Mevlam veriyor sana, senden de çok az şey istiyor. Niye o kadar zalimiz biz? Rahmet peygamberi, rahmet nebisi hep öyleydi. Mütevaziydi, güzeldi. Hatalar karşısında gazaplanmazdı. Kendisine karşı bir hata yapıldığında Allah'ım diyordu. Bilmiyorlardı. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Bilselerdi böyle hareket etmezlerdi. Bu siyahmış, bu kadınmış, bu fakirmiş, bu zenginmiş. O bunların tümünü yıktı. Kadınlardan bahsederken en-nisa uşşakaikur rical buyuruyordu. Kadın ve erkek bir bütünün iki ayrı parçasıdır. Bu nedenle mescide hizmet eden siyahi bir kadın vefat etti de süpürgeci bir kadın göremiyordu onu. Nerede o kadın diyordu birkaç gün sonra. Ya Resulallah öldü diyorlardı siyah kadın, mescidi süpüren kadın. Niye beni haberdar etmediniz? Onu gömdünüz mü? Gömdük ama karanlıktı ya Resulallah, gece gömdük. Akrep vardır, tehlike var Medine'de. Sizi rahatsız etmek istemedik. Ne olur ne olmaz ya, hani ya, hani ya. Ne olur ne olmaz. Hüzünleniyordu. Gözleri yaşarıyordu Nebi'nin. Bana o kadının mezarını gösterir misiniz? Siyah bir kadın, mescidi süpüren bir kadın, mescidin süpürgecisi olan o kadının mezarına gidiyordu. Uzun müddet düşünüyordu, namaz kılıyordu, dua ediyordu. Ben ona razıyım, sen de ondan razı ol ya Rab. Merhamet et diyordu. Allah'ın rahmeti üzerine olsun.
Allah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Birkaç gündür sevgililer sevgilisine dair, cihan serilerine dair, Nebi'ye dair bazı hatıralardan, akılda kalması gereken bazı hususlardan örnekler veriyorduk. Diyorduk ki onun varlığıyla kainat şeref bulmuştur. Diyorduk ki o varken her şey güzeldi. O gitti gideli bir karanlık çöktü sanki yüreklere. Sanki yüreklerde o nur kaybolur gibi oldu. Biz mi değiştik? Kainat mı değişti? Halbuki Kur'an ortadaydı. Allah Resulü onun güzel hayat tarzı, sünneti ortadaydı. Alması gerekenler eksik alıyorlar herhalde. Söylemesi gerekenler eksik mi söylüyorlar? Hayatınızı test ediyor musunuz? Ne kadar Müslümansınız? Kendinizi bir kefeye, mesela büyüklerden birini, ha sahabi olmuş, ha sonra bir Hasan-ı Basri olmuş mesela, bir kefeye koydunuz mu hiç? Gerçi onlar da kendileriyle hesaplaşmışlar. Sahabi sonrasından gelenler, Hasan-ı Basri bir gün konuşurken öyle diyordu. Yazık diyordu, va esefa, bin yazık. Siz böyle miydiniz, böyle mi olacaktınız? Allah Resulü'nün dönemindekiler böyle değillerdi. Sizin gibi yaşamıyorlardı, sizin gibi hareket etmiyorlardı. Hani komşuluk ilişkileri, hani dostluklar, hani rahmet, hani mağfiret, sanki bu vadilerden hicret etti gitti, şey kalmadı sanki. Ve sonra şöyle buyuruyordu, şöyle diyordu: doğrusu sahabe-i kiramı görmüş olsaydınız, İsarlarını görseydiniz, kardeşini kendine tercih etme duygusunu görseydiniz, onların rahmetini görseydiniz, birbirlerine olan düşkünlüklerini görseydiniz, hayret ederdiniz ve derdiniz ki bunlar deli midirler? Bir insan bu kadar kendinden geçer mi? Veya bir insan bu kadar kendi menfaatini ayaklar altına alıp da dostunu kendine tercih eder mi? Ne kadar azaltmışlardı gıybeti, suizanı, kötülükleri ne kadar azaltmışlardı. Onları görseydiniz onlara deli derdiniz. Ve sonra Hasan-ı Basri belki bir ton ağırlığında, ton ne ki belki bir kainat ağırlığında o son cümleyi her çağın Müslümanına, sahabiye en yakın dönemine söylerken aslında her çağın Müslümanına kulaklarında bir küpe gibi kalacak o güzelim cümleleri serd eder, ifade eder. Der ki: sahabesi görseydi, hayat tarzınızı görseydi, birbirinizle ilişkilerinizi, ticaretinizi görseydi, size Müslüman diyemezdi. Lütfen bu cümleleri, şu kadar 1000 sene önceki bu cümleleri, Hasan-ı Basri'nin bu sözlerini kendiniz için yeniden düşünüyoruz. Derler ki Hasan-ı Basri, Fahri Kainat Efendimizin zevcelerinden birinden de süt emmiştir. Bir bereket mevsimi, bir rahmet mevsimi. Büyük hadisçi Hasan-ı Basri'yi hatırlarken ve oradan Huzeyfe, Fahri Kainat dönemine ait Medine'den, sevgi şehrinden bir pencere açıp izlerken Huzeyfe'yi görüyoruz. Huzeyfe diyorlar ki, Allah Resulü bir gün namaz kılıyorlardı, akşamdı. Ben de ona uydum. Namaz kılıyorduk. Resulullah Bakara suresine başladı. İlk 100 ayeti okudu. Ha bitti, ha bitecek diye bekliyordum ki ben. Baktım ki okumaya devam ediyor. Dedim ki, muhtemeldir ki Bakara suresini 2 ayrı rekatı tamamlayacak. Önce yarısını, sonra yarısını okuyacak. Öyle bekliyordum. Baktım ki Allah Resulü Bakara suresini bitirdiler. Sonra namazlarına devam ettiler. Nisa suresine başladılar. Ve Nisa suresini ha bitirdi ha bitirecek namazı diye beklerken ben Resulullah'ın Nisa suresini bitirdiğini gördüm. Sonra Ali İmran suresine başladı. 1 rekatte bütün bunlar. Yavaş yavaş okuyordu. Tane tane okuyordu. Düşünüyordu. Tesbih ayetleri gelince Allah'ı anınız. Allah'ı anıyordu. Subhanallah diyordu. Dua ile ilgili ayetler gelince dua ediyordu. Şimdi bu namazı ile bizim bazen de doğrusu sanki törene benzetmiş olduğumuz, usulünden çıkardığımız, daha doğrusu ruhundan sıyırdığımız namazımızı düşününce ben hayret ediyorum. Dua ayeti gelince Resulullah dua buyuruyorlardı. Kur'an'daki duaları buyuruyorlardı. Sonra Fahri Kainat rükuya eğildi, rükuda uzun durdu. Allah'ı anıyordu, dua ediyordu. Secdede uzun uzun okudu. Bütün bir geceyi 2 rekatte tamamladı. O kadar namaz kılıyordu ki bazen mübarek ayaklarının altı şişiyordu da, kim bu insan? Kendisine vahiy gelen insan, Allah'ın Fetih suresinde senin geçmiş olmuş olsaydı bile, gelecek muhtemel olsa da, bütün günahların bağışlanmıştır Muhammed dediği bir insan, o kadar namaz kılıyordu ki bazen akşamları, geceleri. Hazreti Ayşe diyorlar ki Resulullah'ın bazen ayaklarının altı su bağlar, şişerdi. Ben diyordum ki ya Resulallah, bu kadar kendine eziyet ediyorsun. Halbuki Mevlam seni bağışlamıştır. Sana azap yok. Sana sıkıntı yok ya Resulallah. Niye bu kadar? Çok nazik bir şekilde şöyle cevap veriyorlardı. Ya Ayşetu, efele ekunu abden şekura. Ayşe, Allah'a çokça şükreden bir kul olmayayım mı? O şükür makamıydı. Ona uygundu. İbadeti böyleydi işte. Ben bunları söylerken hayatımızda biz kıyaslayalım. Onun gibi olalım demiyorum. Çünkü anlatan da onun gibi olamıyor. Hiçbirimiz belki. Ama yeniden hayatımızı şöyle bir kontrol edelim. Elden geçirelim. Hesaplaşalım kendimizde. Neresi yanlış, neresi doğru. Baksanıza. Sahabinin çoğu Mekke-i Mükerreme'de içki içiyorlardı. İçkiyle ilgili haram ayeti gelmeden önce. Nasıl birdenbire kesiverdiler? Bıçakla keser gibi. Hatta ayetler, son ayetler, içkiyle ilgili ayetler geldiğinde ellerini boğazına koyuyorlardı. Son damlayı çıkarıyorlardı. Ayetler gelince zerre tereddüt etmiyorlardı. Sen söyle Allah'ım, biz sıtını yaparız demiyorlardı. Madem ki Rabbim benimle konuşuyor, madem ki Rabbim benden istiyor diyorlardı. Allah'ın dediğine göre hareket ediyorlardı. Güzellerdi hakikaten. Çünkü en güzelden bir bereket, bir rahmet kapmışlardı. Adam geldi dedi ki ya Resulallah, bir dua edeceğim. Allah'ın Resulü söyle dedi. Ya Rabbi dedi, bana ve Muhammed'e rahmet et. Allah Resulü gülümsediler. Dediler ki, Allah'ın geniş rahmetini sen niye daralttın? De ki Allah'ım hepimize rahmet et. Allah'ın hazinesi azalmaz ki. Adam dedi ki Allah'ım hepimize merhamet et. İşte duayı böyle yapın diyordu. Ferdiyetçiliği, ferde yormayı kabul buyurmuyorlardı. Halkın içinde sosyal bir hayatın varlığını dikte ettiriyordu. O manada kabul ettiriyordu, anlatıyordu. Fert yaşamıyorsunuz. Kendi egolarınızı, kendi bencilliklerinizi millete söyletmeyin diyordu. Onlar gibi yaşayın. Onları da anınız. Bilin ki onlardan olursanız onlar sizden olur. Onlardan olmazsanız onlar sizden vazgeçerler. Bir bayram mı sabahı? Allah Resulü'nün her hareketi örnek değil mi? Kur'an diyor ki sizde peygamber için güzel örnek vardır. Benim bütün bu konuştuklarım bu ayetin tefsiridir sadece. Belki bu ayeti anlamaya gayret etmektir. Belki. Bir bayram sabahıydı. Sahabeyle çıktılar. Çocukların oynaştığını gördüler. Çocuklar oynaşıyorlardı. Sevindi çocukları görünce. Ama bir çocuk farklıydı. O oynamıyordu. Bir kenarda oturmuştu. Mahzundu. Dalgındı. Bir şeysi vardı. Bir derdi vardı. Çocuktu. Küçüktü ama derdi vardı. Allah Resulü sahabeyle yürürlerken hani ya durgun bir çocuk görünce durdu. Çocuğun yanında eğildiler. Mübarek dizlerini eğdiler. Oturdular. Şöyle diyorlardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Çocuk neyin var? Bu bayram sabahı niye mahzunsun? Bayram üzün günü değildir. Sevinç günüdür. Ne derdin var? Hadi söyle de. Çocuk. Belli ki çocuk ama çocukluk dönemi çoktan geçmiş sanki. Zaman asırlaştırmış belki onu. Zaman büyütmüş onu. Zaman. Ben hatırlayınca bu hadiseyi, köprü altındaki çocukları, kimsesiz çocukları, yetim kalmış çocukları, bali çeken çocukları hatırlıyorum. Ne kadar onlara sahipleniyoruz. Kaçta kaçını kurtarabiliyoruz. Köprü altında şu an, şu soğuk günde köprü altında yakmış oldukları tenekelerdeki ateşlerle ısınmaya çalışan çocukları biliyor musunuz? Yatağımızda biz rahat uyurken, evladımız rahat uyurken orada çocukların ekmek bulamadığını biliyor musunuz? Sonra bir hırsızlık yaptıklarında ceza veriyoruz onlara. Onlar mı suçlu? Aç bırakanlar mı suçlu? Yani biz mi suçluyuz? toplum mu suçlu, yoksa bir ekmek için pencere kıran mı suçlu? Ne güzel yiyecekler var. Lokantaların önünden geçerken hiç öyle düşündünüz mü? Parası olmadığı için giremeyen, hayatı boyunca, hadi öyle demeyelim de, belki 5-6 ayda bir et yiyebilen insanları hatırlıyor musunuz hiç? Düşünüyor musunuz? Dünyanın bütün çocuklarına merhamet. Dünyanın bütün çocuklarına rahmet. Hepsine güzellik, hepsine hürriyet. Nebi bunu öğretiyordu bize. Sevgililer sevgilisi. Çocuk derdin nedir? Çocuk sustu ve sonra söyledi. Benim dedi, annem başkasıyla evlendi. Dedem öldü. Babam öldü. Annem başkasıyla evlendi. Bu bayram sabahında her çocuğun bir yakını var. Ona elbise almıştır, onu sevmiştir. Benim derdim büyüktür. Bayram oldu ama benim için değil. Çocuk Resulullah'ı da tanımıyordu. Bir insan ilgileniyor. Amca diyordu, doğrusu benim derdimin çaresi zordur. Bu bayram sabahı beni kucaklayan bir anne yoktu. Beni kucaklayan bir baba yoktu. Bana güzel elbise alan kimse de yoktu. O çocuklar seviniyorlar. Onların hakkıdır. Ama benimki hüzün. Hüzünleniyordu sevgi peygamberi, rahmet nebisi. O hüznü hep yaşamıştır. Çocukların hüznünü derinliğe nüfuz eden, yakıp tarumar eden hüznü hep hayatı boyunca yaşamıştır. Hazreti Muhammed'i tanıyabilmek, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı anlayabilmenin yolu, Resulullah'ı tanıyabilmenin yolu. Resulullah'tan uzaklaşıldıkça rahmetten uzaklaşılır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam devreden çıkarıldıkça Kur'an anlaşılamaz. Bu da ayrı bir lütuftur tabii. Mevlam herkese lütfetmez ki. Bazen Kur'an İslam'ı diyoruz. Ne demektir o? Kur'an'a kimse karşı mıdır ki? Ama o bu sloganın altında acaba Resulullah'ı devre dışa bırakmak mı var? Hazreti Peygamber'den vazgeçmek mi var? Yanılıyorsunuz. Bunu söyleyenlere diyorum. Resulullah olmadan bu din anlaşılamaz. Çünkü o yürüyendi. Sanki konuşan bir Kur'an'dı o. Öyleydi Nebi, rahmet peygamberi. Seni tanımak en büyük erdem. Seni tanımak en büyük şereftir ey Nebi. Hamdolsun Rabbıma ki seni tanıyorum. Hamdolsun Rabbıma ki bu millet seni seviyor. Öyle değil mi? Çarşıya çıkın. Genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk, kim olsa olsun, sorun peygamber hakkında ne düşünürsün? Resulullah'ın adını anınca ne hissedersin? Elini yüreğine koymayan var mıdır? Sorduk biz programlarımıza defaatle. Herkesi gördüm, elini en güzel yerine koyuyor, kalbine koyuyor, içinde diyor. Peygamber sevmek. Biz Mehmetçiğe de Hazreti Resulullah'ın adını koymadık. Mehmetçik dedik askere. Muhammed kelimesinden Allah. Mehmetçik. Peygamberi hatırlasın diye. Doğrusu sevenler sevdiler. Bizim büyükler de sevdiler ya. Biz de seviyoruz. Osmanlı zarafeti, Osmanlı güzeli, Osmanlı güzelliği. Ne ola başımda tacım gibi gezdirsem daim. Kademi resmi ol Şah-ı Resul'un, birinci Ahmet Resulullah'ın ayaklarının izini çizdirecek, sorgucuna koyduracak, sarığının içine koyacak Osmanlı yöneten irade, Resulullah'ın ayak izi başının üzerinde. Barbaros Hayreddin Paşa gemilerinin güvertesine Fetih Suresini yazdırırdı. İslam zarafeti, Osmanlı zarafeti. Biliyor musunuz? Osmanlı padişahları hacca giremedikleri için her hac döneminde yol uzun çünkü. Devlet başsız kalmaz çünkü. 8-9 ay, 5-6 ay. Sü- Sırra alayları gönderirlerdi. Medine'ye heyetler, hediyeler gönderirlerdi. Öylesine ki Osmanlı kervanları girerken Medine'ye, dikkat buyurun lütfen, develerin ayaklarının altına keçe konurdu. Keçe bağlanırdı ayaklarına. Ayaklar Medine, Resul'ün şehrine, Nebi'nin şehrine girerken yere bastığında develerin ayak sesleri kabrindeki Resulullah'ı rahatsız etmesin diye. Zarafet bu işte. Resulullah'ı rahatsız eder mi öyle bir şey? Tabii ki rahatsız etmez. Osmanlı bunu biliyordu. Benden, senden, başkasından daha iyi. Ama gelecek nesillere, kayıtsız hale gelecek olanlara, bazı hususlardan rahmetten uzaklaşacak olan bizim gibi insanlara diyorlardı ki, bunun yolu budur diyorlardı. Kaim olmanın, baki olmanın, devleti ebed müddet olmanın yolu budur diyorlardı. Kur'an'ı ve Resulullah'ı seveceksin. Öyle diyorlardı efendim. Doğru mu yaptılar? Yanlış mı yaptılar? Kararı siz vereceksiniz. Ben aktarıyorum sadece. Mescid-i Saadet'i tamir ederken o çekişlerin, balyozların üzerine çuvallardan kumaşlar sarıyorlardı. Tak tak sesleri Resulullah'ı rahatsız etmesin diye. Evet, bari kainat duyunca çocuğum, hüzününü görünce hüzünlendi Allah Resulü. Annesi yoktu, babası yoktu. Öyle buyurdular. Delikanlı dedi, çocuk dedi. İster misin ki bu bayram sabahında, bu bayram gününde Muhammed Aleyhisselam, Peygamber Muhammed senin deden olsun? İster misin ki Fatıma senin annen olsun? İster misin ki Hasan ve Hüseyin senin kardeşlerin olsun? İster misin ki Ali senin baban olsun? O an anlıyordu çocuk kimle muhatap olduğunu. Adını duyduğu belki göremedi. Kim bilir? Belki köyden geldi. Belki bir çadırdan. Kim bilir? Kalkıyor, Resulullah'a sarılıyordu. Tanıyordu. Rahmetin yağmur gibi indiğini. Medine'yi, hayır ne Medine'si sadece. Kainata güneş olan, varlığıyla rahmet olan. İnşallah biz mezara girdikten sonra da bize faydası olacak olan. İnşallah mezardan kalktıktan sonra da bize Rabbimin izniyle, ama Rabbimin izniyle faydası olacak olan zatı tanıyordu. Resulullah'a sarılıyordu. Nebi onu kucaklıyordu. Eve götürüyordu. Diyordu ki sizin kardeşinizdir. Bu da bundan sonra sizin sofranızdadır. Allah peygamber zarafetini, peygamber rahmetini, peygamber bereketini üzerimizden eksik etmesin. Bilin ki güzelliği yaşayamadan, güzelden yana olmadan, Allah Resulü'nün güzel hayatını incelemeden o zarafeti yakalamak hakikaten çok ama çok zordur. Hiç yetim başı okşadınız mı? Adam öyle diyordu ya Resulallah. Resulullah'ın çocukları öptüğünü görünce, benim şu kadar çocuğum var, hiçbirini okşamadım. O Mekke geleneğini, demin Taif dedik. Mekke kaç Taif ederdi? Mekke kaç Taif ederdi? Ben hiç çocuk başı okşamadım. Kendi çocuğumu bile ya Resulallah diyordu. Hayret ediyordu Nebi. Şöyle buyuruyordu. Allah senin kalbinden merhameti kaldırmış ya Muhammed, ne yapsın? Allah senin yüreğinden merhameti kaldırmışsa Muhammed ne edebilir ki? Ne kadar ağırdı değil mi? Cümleler kainatı sarsacak kadar ağırdı. Mevlam o rahmeti, peygamber zarafetini, peygamber güzelliğini üzerimizden eksik etmesin. Dilerim ki bütün bir hayatımız boyunca Fahri Kainat Efendimizin yolundan gidelim. Onunla bereketlenelim. Bizim için örnek olan hayatını yeniden kontrol edelim. Resulullah'ın hayatına dair kaç kitap okuduk? Hayır, okumadık. Size demiyorum. İçinizde okuyan çoktur. Ama maalesef çoğumuz ancak ve ancak bazı tartışmalarda Resulullah'tan bahsedildiği kadar onu biliyoruz. Peygamberimizi tanımıyoruz. Bütün peygamberleri tanıyacağız. Hepsine iman ediyoruz peygamber diye. Ama Efendiler Efendisi'ni çok bileceğiz. Mevlam mahşere kadar bizi Resulullah'tan ayırmasın. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Mağfiret ve hidayeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Tarihin içerisinde öyle insanlar var ki onlardan bahsederken hayatınızın bir yerde tutsak olduğunu, hayatınızın bir yerinde anlamakta zorlandığını hissedersiniz. Gerçekten derin akisler bırakırlar cemiyette. Derin akisler bırakırlar. Büyüktürler. Ve zaman geçtikçe büyüklükleri tescil edilir. Sanki yeniden doğrulanır. Bir su gibidirler. Rahmet suyu gibiler. Gökten indiklerinde yağmur gibi yıkarlar. Kaynaklarına gittiğinizde, onları içtiğinizde, onlardan bir şeyler kaptığınızda susuzluğunuz gider. Rahmet bulursunuz. Güzellik bulursunuz. Başka bir dünyadırlar. Neden hep sahabe-i kiramın dönemi dedik? Hep onlardan bahsettik. Neden öyle? Çünkü bir büyük zat, Allah'ın Resulü, Kur'an'ın ifadesiyle en güzel örnek, örneklerin en güzeli olan zat onları yetiştirmişti. Onun kontrolünde yetişiyorlardı. Düne ait bütün yanlış geleneklerini bir çırpıda söküp atıyorlardı. Farklılaşıyorlardı. Dünkü görüntüleriyle, et ve kemiğiyle onlar aynı insanlardı. Onlar onlardı işte. Ama değişiyorlardı. Siz o kadar değişemiyorsunuz. Ben o kadar değişemiyorum. Onlardan ne kadar, ama ne kadar uzağız. Ne kadar uzağız. Onları anlamak ne kadar zor bir şey. Onlar da o nefis taşıyorlardı. Nefisleriyle hesaplaşırken bizler için ölümsüz örnekler veriyorlardı. Bu nedenle onlardan bahsetmek bereketti. Bu nedenle onlardan bahsetmek izzetti. Bu nedenle biz her fırsat bulduğumuz her mekanda onları örnek göstereceğiz ki hatalarımızı, kusurlarımızı, yanlışlarımızı onlarla düzeltelim. Ben bir model istiyorum. Benim gibi hatalar taşımayan bir model istiyorum. Belki benim cinsimden, et ve kemiğimden, benim gibi gören, benim gibi konuşan bir insan, ama benim zafiyetlerimi taşımasın. En azından bana örnek olsun. Benden iyi olsun ki kendime bir yol bulayım. Bir yoldan bulayım ondan. Aradığımda, dünya tarihini kurcaladığımda nefsine esir olmamış, bütün hayatı içlemiş insanlar ararken ancak ve ancak onları, sadece onları bulabiliyorum. Onun için sahabi diyorum. İşte bu sohbetimizde onlardan birinden kısaca da olsa bir örnek. İsmi Sabit bin Kays. İsmini sevmişiz ki o ismi almışız çocuklarımıza. Sabit demişiz. Sabit bin Kays. İyi bir hatipti. Çok güzel konuşurmuş. Konuştuğunda dinlenirmiş. İyi bir şairmiş. Müthiş ve gür bir sesi varmış. Hani Davudi ses diyorsunuz ya. İşte öylesine bir sesi varmış Hazreti Sabit'in. Hazreti Peygamber'e başka yerlerden kafileler gelip de arza endam edip de kendilerini takdim etmeye çalıştıklarında şairlerini getirirlermiş. Hatiplerini getirip Resulullah'ı etkilemeye, cemaati etkilemeye gayret ederlermiş. Kendilerince bazen Kur'an'a nazire yaparlarmış. Kur'an-ı Kerim'le yarışmaya gayret ederlermiş. Gayret etmeye çalışırlarmış. İşte şairlerin konuştuğu o ortamlarda Resuller Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dermiş ki Sabit, kalk ve konuş. Sabit kalkarmış ve Sabit konuşurmuş. Sabit bin Kays kalkar ve konuşurmuş. Konuşması büyük tesir yaparmış. Bu nedenle ona demişler ki Hatibu Resulillah, Allah Resulü'nün hatibi derlermiş. Resulullah'ın hatibi derlermiş. Resulullah'ın hatibi Sabit bin Kays, Hasan bin Sabit gibi de. O da Resulullah'ın şairiydi. Öyle güzel konuşurmuş ki Allah Resulü sevinirmiş, tebessüm edermiş, gülermiş. Sabit konuştuğu zamanlarda, Sabit konuştuğu demlerdi. Yine bir gün Medine'deyiz. Kur'an iniyor, rahmet iniyor, merhamet iniyor, şefkat iniyor. İnsanların kalplerindeki kirlilikler gideriliyor, yıkanıyor, tertemiz, duru hale geliyor. Rahmet geliyor. Kur'an rahmet değil mi? Kainatın ömrünün sonuna kadar ebedi rahmet, tükenmez hazine Kur'an'dır. Mevlam bizi ondan hiç ayırmasın, bizi hiç koparmasın ondan. Baş tacımızdır o, baş kitabımız değil midir o? Kur'an iniyordu, Hucurat suresinin ayetleri iniyordu. Ayetlerden biri ki bu sureye sahabe edep suresi diyecektir. Hakikaten edep öğreten bir suredir. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyordu. Ben sadece mealini söyleyeyim, fonbezi okunduğu için. Meali şuydu: ey iman edenler, sesinizi peygamberin sesinin yanında fazla yükseltmeyin. Hazreti Peygamber alalade bir insan değildi. Sesinizi yükseltmeyin peygamberin yanında. Konuşurken birbirinize konuşur gibi onunla konuşmayın. Birden ne görürsünüz? Amelleriniz birden heba olmuş gitmiş de farkında olmayabilirsiniz. Bu ayet okunuyordu. Sabit bu ayeti dinliyordu. Mescidin dışında mescide gelirken ayetleri dinliyordu, duyuyordu da Sabit bin Kays eli tutuluyordu, ayağı tutuluyordu, dizleri çözülüyordu Sabit. Kendi kendine diyordu ki bu ayet aslında beni anlatıyor. Çünkü Hazreti Peygamber'in yanında sesi yükselen, sesi güçlü olan, gür olan bir ben varım diyordu Sabit. Bir ben varım. Bu ayet beni anlatıyordur diyordu. Hüzünlüydü Sabit, mahzundu Sabit bin Kays. Dönüyordu. Resulullah'ın mescidine gidecekken geri dönüyordu eve doğru. Hızla geliyordu. Bu ayetler aslında çok manidar. Bugün hadisleri değerlendirirken, Hazreti Peygamber'i değerlendirirken ölçü alınacak ayetlerden biridir. Bu ayet indikten sonra sahabe Resulullah'ın yanında konuşurken daha yavaş konuşacaklar. Sesleri Resulullah'ın sesinden hiç yukarı çıkmayacaktır. Bir gün garip bir şey olmuş aslında. Hazreti Abbas, Peygamberimizin öz amcası, Hazreti Peygamber'in yanına geldiğinde Hazreti Peygamber onunla konuşurken sesini Abbas'ın sesinden daha aşağıya doğru indirecektir. Sahabi hayret edecektir. Demin sesi daha gür çıkan Resulullah, amcası Abbas'ı görünce daha düşük sesle konuşmaya başladı. Sahabi merak ediyordu da sonra Nebiler Nebisi'ne, peygamberlerin sultanına soracaklardı. Resullerin Resulüne. Diyeceklerdi ey Allah Resulü, amcanız içeri girdiğinde sesinizin tonu düşüyor. Ondan daha düşük seviyede konuşmaya çalışıyorsunuz. Bir sebebi var mıdır bunun? Edep mümessili buyuruyorlardı ki evet diyorlardı. Size nasıl emir geldiyse sesinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin emri. Nasıl geldiyse Cebrail bana geldi demin. Cebrail bana dedi ki ey Muhammed, konuşurken sen de sesini amcanın sesinden yükseğe çıkarma. Sen de amcanın sesinden yukarı çıkarma diyordu. Ben bundan dolayı sesimi kısıyorum diyordu. Bundan dolayı. Sabit geri dönüyordu, evine dönüyordu. Sabit bin Kays. Hanımı onu görünce pür telaş, neyin var diyordu. Hayırdır, neyin var Sabit? Hiç sorma hanım diyordu. Hiç sorma. Kapıları açıyordu, odasına giriyordu, kapı içeriden kilitliyordu. Çivilerle kendisini içeriye kilitliyordu, hapsediyordu. Neyin var Sabit dendiğinde, ben helak oldum hanım diyordu. Benim hakkımda ayetler indi. Peygamber cemaati içinde sesi en gür olan benim. Baksana bütün amellerim heba oldu gitti. Resulullah'ın yanında konuşurken sesim ondan daha gür çıkıyor. Allah bütün amellerimi heba ettiğini ifade buyuruyor. Bu ayetler beni anlatıyor. Helak oldum. Denecek bir şey yoktu. Hanımı anlayamıyordu. Ne diyebilecekti ki? Ne diyebilirdik? Sükuttan başka, sükundan başka ne diyebilirdik? Ertesi gündü Sabit bin Kays mescitte yoktur. Nebiler Nebisi, rahmet peygamberi bakıyorlar. Sabit nerede diyorlar. Cemaati sorardı. Cemaatten bir maksat o değil mi? Camide kim eksik? Niye eksik? Hasta mıdır? Derdi mi var? Onlar camiyi bizim gibi kullanmıyorlardı. Namaz vakitlerinde açıp namaz vakitlerinden sonra kapatmıyorlardı. Cami yaşıyordu orada. Cami bir hayattı. Cami insanların birbirini bir kontrol mekanizmasıydı. Niye gelmedi? Hasta mıdır? Borcu mu var? Bir derdi mi vardı? Cami bir kültür merkeziydi, bir dayanışma merkeziydi, insan kalbinin attığı bir yerdi. Ama ne yazık ki bizler hayatımızda bazen camileri sadece namaz kılacağımız yerler haline getirdik. Asli gayesinden uzaklaştık mı acaba? Hocalarımı tenkit etmiyorum. Bakış tarzımızı ben söylüyorum. Bu hale mi geldi? Dediler ki ya Resulallah sabit yok. Bir sorun bakayım diyordu. Neyi vardır? Evine gidiyorlardı. Sabit'in hanımı oradaydı. Diyorlardı ki beyin nerede? İçeride diyordu. Ancak ihtiyacı için çıkıyor. İhtiyacından sonra içeri giriyor. Çıkmıyor Sabit. Kapıyı vuruyorlardı. Sabit çıkmıyordu. Ancak ağlama sesi duyuyordu Sabit. Sabit neyin var diyorlardı. Ben helak oldum diyordu. Ben perişanım. Hakkımda ayetler indi. Bütün amellerim heba olmuş. İçeri girmiyordu, girdirmiyordu, çıkmıyordu da. Bunu duyan sahabe Resulullah'a koşacaklardır. Ya Resulallah, Sabit kendini evine kilitlemiş. Niye kilitlemiş dendiğinde bundan dolayı bu ayetleri kendisiyle ilgili Resulullah'a diyorlardı. Gidin Sabit'e deyin ki gelsin. Sabit daha önce şunu söylemişti. Arkadaşları çıkın dediklerinde vallahi Resulullah gelmedikçe veya Resulullah'tan bir emir gelmedikçe ben buradan çıkmayacağım diyordu. Ne muhteşem bir nefis taşıyorlardı. Daha doğrusu nefislerini nasıl mutmainne haline, razi hale getirmişlerdi. Bizde de aynı nefis var. Nefis bizi idare ediyor. Nefis bizi terbiye ediyor. Onlar ise nefislerini terbiye ediyorlardı. Güzel yaşıyorlardı. Hakikaten güzel yaşıyorlardı. Soruyorum, çevrenize bakın. Bu tür insanları bulabiliyor musunuz? İnsanlık, teknoloji, teknik devasa adımlarla ilerlerken kahtur rical yaşamıyor muyuz? İnsan yokluğu yaşamıyor muyuz? Hani nerede himmet olan bir el demiyor muyuz çoğu kez? Kur'an'dan uzaklaştık. Hazreti Peygamber'i anlama noktasında kendimizi dev aynasında görüyoruz. Her birimiz kendimizi veli görmüyor muyuz? Bir namaz bizi kurtaracak diyoruz. Bir verdiğimiz zekatı neredeyse başa kalkacağız. Ben bu kadar zekat verdim. Yetmiyor ki. Onlar gerekiyor ama onların içini doldurman gerekiyor. Namazın Hazreti Ali'nin namazı gibi mi? Hazreti Ömer'in namazı gibi mi? Geliyorlardı Sabit'e, diyorlardı ki Allah'ın Resulü seni çağırıyor. O mu beni çağırıyor? O çağırıyor diyorlardı. Sabit çivileri söküyordu. Sahabe yükleniyorlardı. Kapılar açılıyordu. Sabit bin Kays yorgundu artık. Günlerin getirmiş olduğu üzüntü, sıkıntı, o korkunç hatip, o büyük hatibi, Medine'nin sesini çok iyi tanıdı o hatibi, konuşamaz hale getirmişti. Sabit gidiyordu Resulullah'ın yanına doğru, mescide doğru gidiyordu. Resulullah onu görünce ayağa kalktı. Sahabi ayağa kalktılar. Allah Resulü mübarek ellerini açıyordu. Dostunu kucaklıyordu. Onunla muanaka yapıyordu. Sabit ağlıyordu. Başını Resulullah'ın göğsüne koyuyordu. Sevgi, dostluk, muhabbet. Çok sevmişler. Sevilecekti de onun için sevmişler. Sevme sorgulanır mı hiç? Kur'an demiyor mu ki Allah'tan gelen bir rahmetle seni sevdiler. Sen katı olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Dağılmıyorlardı, gitmiyorlardı. Ambaan, çile üzerine çile geldikçe, hayatları zora sokuldukça peygambere muhabbetleri artıyordu. Bu nedenle Ebu Süfyan veya Ebu Cehil'e nispet edilen bir söz vardır. Yeryüzünde Muhammed kadar sevilen bir insan bilmiyorum. Aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü Sabit'i yıkıyordu bir manada. Mübarek cümleleriyle Sabit'in sıkıntılarını gideriyordu. Diyordu ki Sabit, bu ayetler seninle ilgili değildir. Sen rahat ol. Sonra Sabit'in iç alemindeki med ve cezirleri gördüğü için de Resulullah diyordu ki Ema tarda ya Sabitu en ta'işe hamiden ve temute şehiden ve tedhulel cennet. Ne dersin Sabit? Güzel yaşamayı, övülerek yaşamayı, övülmüş olarak yaşamayı, sonra şehit olmayı ve sonra cennete girmeyi ister misin? Kabul eder misin? Sabit'in gözünde, Sabit'in gönlünde, Sabit'in yüzünde revunaklar açıyordu, laleler açıyordu. Gül tomurcuklanıyordu Sabit'in yanaklarında. Şehit olmak, cennete girmek. Radina ya Resulallah, radina. Razı olduk, razı olduk. Ey Nebi diyorlardı. Mescid gülümsüyordu. Mescid seviyordu onları. Ve sonra öyle kaldı. Hayatı boyunca Kur'an'la meşgul oldu. İslam'ı yaşadı. Hem de iyi yaşadı. Temiz yaşadı, duru yaşadı. Ve güzel yaşadı. Sonra bir gün geldi, Medine sarsıldı Medine. Tepeden tırnağa Medine'de rahmet sanki bir anda sükun etmiş, hicret etmişti semaya. Allah Resulü gömülmüştü. Medine yıkılmıştı. Medine ağlamıştı. Medine'de Resulullah vefat etti diyorlardı. Dilden dile, ağızdan ağza dolaşan bir hüzün vardı. Resulullah vefat etti. Hazreti Üsame İbni Zeyd'in sancağı Resulullah'ın tayin ettiği komutan geliyordu. Zeyd'in oğlu sancağı dikiyordu. Hüzün vardı, üzüntü vardı. Dost gitmişti, vahiy kesilmişti. Kıyamete kadar da vahiy gelmeyecekti. İşte doğru değil mi? Etrafımıza bakın. 1400 senedir geçti. Var mı Kur'an'dan sonra gelen bir kitap? Böyle bir iddia var mıdır? O gün, o gün, o gün sıkıntısına, çilesine, yalnızlığına, garipliğine, gurbetine gurbet katanlardan biri de bu Sabit'ti. Sonra dostlar dostlarla beraber günler geçerken bir gün Yemame geldi. Yemame. Yemame sıkıntıydı. Yemame çileydi. Yemame rahmetti belki. Yemame baştan sona imtihandı. Müslümanlar kendilerinden kat kat güçlü ordularla karşı karşıya geliyorlardı. Kurra vardı orada. Hafızlar vardı. Resulullah'ın etrafındaki insanlar vardı. Resulullah'la beraber hareket edeceklerdi. Resulullah'ın cemaatiyle beraber hareket edeceklerdi. Halifeler dönemindeyiz. Savaşın gidişatı içerisinde bir ara sahabe-i kiramın dağıldığını görüyorsunuz. Çok şehit düşmüştü orada. Yermük ve Yemame'de binlerce insanın telef olduğu, birçok sahabinin şehit olduğu iki zor harptir. Olması gerektiği için olanlardır. Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarların çıktığı harplerden biridir o. Ve Yemame'de ise Hazreti Sabit vardı. Bir ara baktı ki harp çok zorlaşıyor. Sahabeler dağılıyorlar. Zoruna gitti. Harbin içerisinde bir dostu ararken birdenbire Salim'i gördü. Bu din ne kadar büyüktür Salim. Mevla Ebu Huzeyfe. Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim. Köleydi. Tıpkı Bilal gibi, Amir bin Fuheyre gibi, Ebu Fukayha gibi köleydiler. Bu köleler Yunanistan'ı sarsan Spartaküs gibi, istismarcı Pisistrat gibi ortalığı kan revana çeviren insanlar değillerdi. Hayır. Zulme karşı direnmişlerdi. Onların tarihinde zulüm yoktu. İnsan sömürmek yoktu. İnsan öldürmek yoktu. Merhamet önderleriydiler. Mekke'nin bir tarafında Hazreti Ömer gibi bir asilzadesi, öteki tarafta Hazreti Bilal gibi dünün kölesi. Ama öylesine ki Seyyiduna Bilal diyor Hazreti Ömer. Efendimiz Bilal. Köleye efendi dedirten bir inanç. Nerede bulabilirsiniz? Böyle bir ahlaki sistemi kim bana verebilir? Hala insanlar en medeni Avrupa'da hala zencilerin beyazların arabasına binemiyor zenciler. Bazı lokantalara bazı renkler giremiyor değil midir? İkinci, üçüncü sınıf insanlar yok mudur hala? Tarihler bu kadar karanlık değil mi? Bugün bize insanlık öğretmeye çalışanların. Ama ne yazık ki İslam'ı temsil edemedik. Ne gariptir ki dinin önünü biz kestik. Keşke insanlar bizleri tanımadan İslam'ı tanısalardı. Keşke. Kur'an'la muhatap olsalardı. Avrupa kökenli Müslümanlar hep öyle diyorlar. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da. Diyorlar ki Müslümanların bir kısmını tanımadan biz Kur'an'ı tanıdık. Hamdolsun. Yazık. Kendimizi sorgulamamız gerekir. Nerede yanlış yapıyoruz? Neden Kur'an okuyoruz da gereğini yapmıyoruz? Nedir bu hayatımızdaki eğrilikler? Ne zaman düzelteceğiz bunları? Salim baktı ki Sabit birini arıyor. Sabit baktı ki Salim birini arıyor. Bir araya geldiler. Resulullah'ın hatibi ile hafızların en güzellerinden olan Salim, eski bir köle. Ama Hazreti Ömer şehadetinden önce öyle demişti. Salim sağ olsaydı, şehit olurken Hazreti Ömer, Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim sağ olsaydı onu halife yapardım. Onu halifeliğe teklif ederdim. Çünkü hilafet merkezi seçilirken zorlama yoktu. Biat edin birine deniyordu, biat ediyorlardı. Seçmek. İslam'ı iyi anlamak gerekir. İslam'ı mahkum edenlerin iyi taraması gerekir. Seçerken nasıl seçmiş sahabe? Hazreti Ömer seçin diyor. Oğluna sen de olacaksın aralarında evlat. Ama sen halife olmayacaksın. Babadan oğula yok bu iş. Kim layıksa o diyordu. Ona biat edeceksiniz. Onu seçeceksiniz. Bir tarayın bakayım dünyayı. Keşke tanıyabilsek, doğru anlayabilsek. Sabit öyle dedi. Biz Resulullah'ın zamanında böyle savaşmıyorduk. Nefsimizi düşünmüyorduk. Din için ölmeyi göze alıyorduk diyor. Ve sonra Salim ve Sabit bir araya geldiler. Bir grup oluşturdular. Kendileri gibi düşünenleri bağırıp dediler ki, ey Resulullah'ın etrafı dostları, bir araya geliniz. Bir araya geliyorlardı ve bir anda sahabenin o büyüklerinden bir grup oluşuyordu. Kalabalıklaşıyordu, çoğalıyordu, çoğalıyordu. Öyle bir araya geliyorlardı ki direniyorlardı. Sabit ve Salim yerde birer çukur kazıyorlardı. Ayaklarının diz kapaklarına varıncaya kadar çukurun içine giriyorlardı. Yeminleşiyorlardı. O çukurdan bir adım daha geri gitmeyecekler. Sıra sıra oluyorlardı. Gelen ordular öylesine sert geliyordu rüzgar gibi. Biçiyorlardı onları. Harbin sonunda ne Salim vardı ne Sabit bin Kays vardı. İkisi de şehit düşmüşlerdi. Biri büyük kari, büyük kurra, büyük hafız. Hazreti Ömer'in şehit olmasaydı halife yapardım, tayin ederdim veya onu önerirdim dediği zat. Ötekisi Resulullah'ın hatibi Sabit bin Kays. İkisi de şehitlerdi. Vücutları tanınmaz hale gelmişti. Ve son bir gün sonraydı. Harpten bir gün sonra bir askerin rüyasına giriyordu Sabit bin Kays. Diyordu ki, ben dün şehit oldum. Benim çok kıymetli bir zırhım vardı, kalkanım vardı. Falanca adam geldi, kalkanımı aldı götürdü. Ahırında şurada saklıyorum. Komutan Halid bin Velid'e deyin ki Hazreti Ebu Bekir haber versin. Benim kalkanımı ve zırhımı o adamdan alınız. Gaspen almıştır benden. Gasp etmiştir. Onu satın. Benim borçlarım var. Borçlarımı ödeyiniz ki çocuklarım sıkıntı içine düşmesinler. Ölümünden sonra vasiyet ediyordu. Rüyaya girerek. Rüyanın sahibi bunu Hazreti Halid'e anlatacaktır. Hazreti Halid inceletecek. Gerçekten o kalkanı ve o zırhı orada bulacaktı. Aynen dedikleri gibi yapacak, borcunu örteceklerdi. Ve tarih Sabit bin Kays'ı unutmayacaktı. Ders veren o güzeli hiç unutmayacaktı. Bu nedenle Malik bin Enes öyle demiştir. Ölümünden sonra vasiyet eden başka bir insan yoktur Hazreti Sabit bin Kays. Allah'ın selamı, rahmeti, hidayeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Rahmet kuşatsın hepimizi. Merhamet kuşatsın hepimizi. Bir dünyada yaşıyoruz. Bir imtihan bu dünya. İmtihanmış. Sanki çelik çomakla oynarmış gibi hayat. Bir gün bitecek sonunda. Bazen beklenmeyen bir anda. Bazen ince hesap yapıyorken insan. Bazen derinliğe girmişken insan. Günün birinde bitecek. Ne mutlu o insana ki doğru bitirebildi. Ne mutlu o insana ki güzel bitirebildi. Geçerken, badirelerden geçerken, uçurumlardan atlarken dökülmeyen insana, kırılmayan insana ne mutlu. Hayatın kıymetini anlayan, hayatı konması gerektiği yere koyabilen insana ne mutlu. Onlar yanılmadılar. Onlar kaybetmediler de. Öldüklerinde sema ağlayacak onlara. Yer ağlayacak onlara. Ve sonra hesaptan yanlış yapanlar, ne gök ağlayacak onlara, ne yer tanıyacak onları. Toprağın bağrına düştükleri gün toprak rahatsız olacak. Belki onlardan, belki, kim bilir. İnsanlar vardır, duaları semayı böyle yırtarcasına merhamete ulaşır. İnsanlar vardır, Rabbim taleplerini kabul eder. İnsanlar vardır, ellerini açtıklarında merhametliler merhametlisi. Her şeyi bilen Rabbim rahmet kapılarını sonuna kadar açıverir. Alır onları içine. Kazanırlar, kaybetmezler. Allah'la irtibatı iyi olan hep kazanır. Allah'la irtibatı kötü olan, hesabını yanlış yapan hep kaybeder. Hep kaybetmediler mi? Yanlış yapanlar hep kaybetmediler mi? Bir Zülbicade'im vardı. Aslı Abdullah bin Amr. Ama esas aslı o da değil. Ona Abdülüzza demişlerdi. Üzza bir puttur. Uzza'nın kulu anlamında, babası ona Uzza'nın kulu olarak, Abdü olarak Abdülüzza demiş. Mekke'deyiz. O da Hazreti Peygamber'in rahmetine kapılanlardan birisi. Öyle ya, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. İnsan insan değildi. Zayıftı, zayıf mı? Eziyordu insanlar onu. Rahmet merhamet, sanki gaybubet etmiş, çekmiş gitmiş. İnsanlar böyle bir hayat yaşıyorlardı. Sonra bir nebi geldi, Resul geldi, yıkadı işleri, lisan yağmuru gibi rahmet iniverdi. Zulüm adına, karanlık adına her şeyi aldı götürdü. Sevdiler onu. Hem öyle bir sevdiler ki, ölesiye sevdiler. Belki tabir hoşsa delicesine sevdiler. Onun getirdiği vahiy adına ne varsa, tenden mi geçmek, candan mı geçmek, serden mi geçmek, arkaya dönüp bakmadılar bile. O da vahye teslim olanlardan biriydi. Nazikti, mütevaziydi, kendi halindeydi. Müslüman olmuştu. Diyordu ki Allah birdir, Muhammed Aleyhisselam onun elçisidir, onun peygamberidir diyordu Zülbicade'yi. Amcaları onu esir ediyorlardı, dövüyorlardı onu, öyle bir eziyet ediyorlardı. Diyorlardı ki Muhammed'in yolundan ayrılacaksın, Muhammed'e inanmayacaksın diyorlardı, putlara döneceksin. Allah'a dönen puta döner mi artık? Allah'a iman eden başka yere döner mi artık? Allah'ı bulan başka şey ister mi artık? Zülbicade'nin hayır diyordu. Ben bir defa Rabbıma iman ettim. Bir defa Rabbıma döndüm. Başkasına dönmem, başkasına yönelmem diyordu. Onu bir karanlık bir odaya atıyorlardı Zülbicade'yi. Zulüm üzerine zulüm, eziyet üzerine eziyet. Ne çileler çekti Zülbicade'yi. Ne sıkıntılar, ne işkenceler yaşadı. Sabır bazen sabırsızlanıyordu. Sabır taşını çatlatırcasına sabrediyorlardı. Bir gün çıkış olacak elbet. Bu böyle devam etmez ya. Devam etse bütün bir hayat. Bu hayatın akabı yok mu diyorlardı. Rahmet bir gün gelir, kurtarır bizi diyorlardı. Sevmeyi bilenler, kendilerini Allah'a vermiş olanlar kazanıyorlardı. Karşıdakiler hep kaybettiler. Zülbicade'in o sevgiden katre katre alan, bir nisan yağmuru gibi içini yıkayan, bir güneşten ışık almış olan o sevgili, sevgiler sevgilisini sevenlerden bir sevgili. Ne kadar güzel. Aradan 1400 sene geçmiş. Sizleri hatırlamak İçimizi aydınlatıyor. İnsanın arandığı bu dünyada insan görmüş olmanın rahmetini yaşıyoruz. Onu dövüyorlardı. Ona işkence ediyorlardı. Lakin dönmüyordu. Sonra onu çırılçıplak ettiler. Üstünde hiç elbise yoktu. Suçu neydi biliyor musunuz? Suçu diyordu ki Allah birdir. Hazreti Peygamber onun Resulüdür diyordu. Bütün suçu buydu. Suçsa şayet bu. Doğru, bazen suçtur bu. Dünya o kadar değişti işte. Allah'ı bilmek, Allah'a iman etmek, onun yolunda yürümek. Bazen öyle olmuş dünyada. Çepeçevre kuşatıyordu zülbicadeyini. Sıkıntı, çile, ıstırap. Çepeçevre. Tahammül edilmez hale geliyordu. Sonra bir fırsatını buluyordu. Cendereden kaçıyordu zülbicadeyi. Kaçıyordu. Kaçarken annesi gördü onu. Çıplak olduğunu görünce bir çuvalı ikiye böldü. Şu bildiğimiz bizim sert çuvalı. Al bu çuvalı örtünürsün dedi. Kaç git kurtul dedi. Kaçıyorlardı. Zulümden, küfürden, ihanetten, putların şirretliğinden, insanlık bilmeyenlerin zulmünden Allah'a sığınıyorlardı. Başka kime sığınılırdı ki? Başka kime sığınılabilirdi ki? Uzaklaşıyorlardı. Allah'ın merhameti ne kadar gelişti. Ne kadar rahimsin ya Rab. Sıddık Ekber'in dediği kadar. Ne kadar yumuşaksın ya Rab. Kullarına bu kadar zulmediliyordu. Merhamet ve imtihan. Resulullah'ın yanına getiriliyordu Zülbicade'yi. İki çul sarılmış. Bir altında, bir üstünde. Hazreti Fahri Kainat sevgili ona bakıyordu. Senin adın nedir diyordu. Benim adım Abdülüzzadır. Uzza'nın kuluyum ben. Allah Resulü hayır diyordu. Sen Abdullah'sın diyordu. Allah'ın kulusun. Putun kulu değilsin. Sonra bakıyordu. Unutulmayacak. Onu anlatırken anlatanların gönlünde belki taht kurmasına sebep olacak bir sıfat ifade ediyordu. Sen diyordu, sen. Zülbicade'sin diyordu. İki çul sahibisin diyordu. Hep öyle bilindi. Sevdi o bu ismi. İki çul sahibi. Allah için elbise bulamamış. Israf gelmiş. Çile gelmiş. Bir iki çulu kalmış. Dünya metaı adına, dünya malı adına bir şeysi kalmamış. İki çul kalmış. Hep öyle bilindi sonra. Medine yılları rahmet yılları. Medine yılları şefkat yılları. Medine yılları rahmet yılları. Hep öyle gitti. Artık mescitten çıkmazdı Zülbicade. Kur'an okurdu hep. Bir fakir görse yardım ederdi. Yük yüklenmiş bir kadın mı gördü? Bir ihtiyar nine mi gördü? Koşardı, nine götüreyim seni. Yük taşıyan bir yük taşıyıcı mı görürdü? Arkadan hemen tutardı. Seninle beraber taşıyabilir miyim? Bir merhamet gibi Zülbicade. Medine'de herkes tanıyordu onu.